Ayrım 16, Tuzak, Wilbur Smith, sayfa 143. Michael'ın parmakları yazı makinesinin tuşları üstünde uçuyordu. Beyaz sayfa üzerinde sözcükler beynin savaşa girmeye hazırlanan saf saf askerleri gibiydi. Hikaye kendini yazıyordu. Michael yazdıklarını okurken gözlerini yaşartan, dudakları arasındaki sigaradan yükselen duman değildi. Kendi yazdıklarının değeri hakkında pek ender olarak bu kadar inançlı olurdu. Bunun iyi olduğunu da ta içinde hissediyordu. Bu dünyanın duyması gereken çocuk hikayesiydi. Çok başarılı bir dizi olacağını anladığı yazının ilkini bitirmişti. Saatine bakınca gece yarısı olduğunu gördü. Ancak uyuması olanaksızdı. Hikaye hala kanını kaynatıyor, şampanya içmiş gibi başını döndürüyordu. Kapısı hafifçe vurulunca birden irkildi. Xhosa dilinde kapı açık girin dedi. Çocuklardan biri girdi yatak odasına. Üzerinde sadece mavi bir don vardı. Yazdığınızı duydum dedi oğlan. Çay istersiniz diye düşündüm. Michael'ın yüzme havuzunda en çok beğendiği oğlandı bu. Michael'a 16 yaşında olduğunu söylemişti. Pürüzsüz vücudu bir kara kedi kadar okşama arzusu uyandırıyordu insanda. Teşekkür ederim. Michael sesinin boğuklaştığını hissetti. Çok memnun olurdum. Ne yazıyorsunuz? Oğlan arkasına gelip yazdıklarını okumak için eğildi. Bugün size anlattıklarım mı bunlar? Evet. Oğlan elini Michael'ın omzuna koyup utangaç gözlerle gözlerinin içine baktı. Seni çok sevdim dedi. Sabah erkenden havuz kenarında otururlarken Raleigh Tabaka makaleyi okudu. Okuması bitince uzun bir süre konuşmadı.
Özel bir yeteneğin var senin dedi sonunda. Bu kadar çarpıcı bir şey okumamıştım bugüne kadar. Bunu bastırmaya cesaret edemezsin.
Bu ülkede olmaz ama Londra'da Guardian gazetesi istedi bunu.
Orada etkisi büyük olur dedi Raleigh. Seni kutlarım. Böyle bir yazı zorbanın kurşununu suya çevirir. Diziyi bir an önce bitirmelisin. Burada bir gece daha kal. Yazdığın kişilere yakın olunca çok daha iyi çalışırsın.
Michael uyandığında kendisini rahatsız eden şeyin ne olduğunu anlamadı. Uzanıp yanında yatan oğlana dokundu. Çocuk bir mırıltıyla döndü uykusunda. Kollarından biri Michael'ın göğsü üstündeydi. Michael'ı uyandıran ses bir daha duyuldu o sırada. Evin altlarında bir yerden gelen ses, korkunç bir ıstırap çığlığı. Michael uyuyan çocuğun kolunu kaldırıp yataktan çıktı. Pencereden giren ay ışığında donunu bulup giydi. Sonra sessiz adımlarla çıktı odadan. Merdiven başında bir an durup aşağı kulak verdi. Ses bir daha, bu kez daha yüksek olarak duyuldu. Bir deniz kuşunun vahşi çığlığıydı sanki. Ve çığlıklar arasında Michael'ın ne olduğunu anlayamadığı bir kırılma sesi vardı. Merdivenden tam inmeye başlamıştı ki bir ses onu yarı yolda durdurdu.
Michael, ne yapıyorsun orada?
Raleigh Tabaka'nın sesi sert ve suçlayıcıydı. Michael suçlu tavırla yukarı baktı. Raleigh'in üstünde Rob de Chambre vardı.
Bir ses duydum sanki.
Bir şey değildi, odana dön Michael.
Ama ben şey sesi...
Odana dön.
Raleigh hafif bir sesle konuşuyordu ama bu bir emir olmamasına rağmen Michael boyun eğmezlik edemezdi. Dönüp yukarı çıktı. Yanından geçerken Raleigh uzanıp koluna dokundu.
İnsan geceleri bazen olmayan şeyleri duyar. Bir şey duymadın sen Michael. Bir kediydi belki ya da rüzgarın sesi. Git uyu şimdi, sabaha konuşuruz.
Raleigh, Michael'ın odasına girip kapısını kapatmasından sonra aşağı koşup mutfağa girdi. Victoria Gama, kara evita, ulusunun annesi mutfağın ortasındaydı. Belinden yukarısı çıplaktı. Memeleri çok biçimliydi. Kadife kadar yumuşak, vizon kürkü kadar kara ve Kalahari çölünün olgun kavunları kadar iri. Sağ elinde su aygırı derisinden yapılma bir kırbaç vardı. Kırbaç Vicky'nin zarif parmakları kadar ince ve kolu kadar uzundu. Öteki elinde de bir kadeh tutuyordu. Raleigh'in odaya girdiği anda içmekteydi. Cin şişesi arkasındaki musluğun yanındaydı. Mutfakta kadından başka Gama Atletizm Kulübü'nün iki üyesi vardı. Kadının koruyucularının en yaşlı ve en irileriydi bunlar. Her ikisi de 18-19 yaşlarındaydı. Onlar da bellerine kadar çıplaktı. Uzun mutfak masasının iki ucunda durmuşlar, masaya yatırdıkları çıplak birini sıkıca tutuyorlardı. Kırbaçlama uzun bir süredir devam ediyor olmalıydı. Kara derinin üstü kırbaç izleriyle kabarmış ve açılmıştı. Bazı yerleri kanıyor, kan masanın üstünden yere damlıyordu. ''Çıldırdın mı sen?'' dedi Raleigh. ''Evde gazeteci varken hem de.'' ''Polis casusu bu, hainin biri. Ona bir ders vermek zorundayım.''
''Yine sarhoşsun.''
Raleigh elinin tersiyle vurunca kadeh kadının parmakları arasından uçup duvara çarpıp parçalandı.
''Sarhoş olmadan oğlanlarının keyfini çıkaramaz mısın?''
Kadının gözleri alev alevdi. Kırbacı adamın yüzüne indirmek için kaldırdı. Raleigh onun bileğini yakaladı. Elinden kırbacı alıp musluğun içine fırlattı. Kadının elini bırakmadan genç koruyucularına döndü. Masanın üstündeki genci gösterdi. ''Götürün bunu buradan. Sonra da ortalığı temizleyin. Beyaz adam buradayken bir daha böyle şeyler yok, anlaşıldı mı?''
Mutfakta yalnız kaldıklarında Raleigh Vicky'ye döndü.
''Çok şerefli bir at taşıyorsun. Eğer ona leke sürecek olursan seni kendi ellerimle öldürürüm. Odana git şimdi.''
Kadın mutfaktan çıktı. İçtiği cine rağmen bir kraliçe gibi azametle yürüyordu. İçkiye olduğu kadar ününe ve basının övgülerine de dayanıklı olsaydı diye düşündü Raleigh. Kadının birkaç yıl içindeki değişimini yakından izlemişti. Moses Gama ile evlendiğinde parlak ve saf bir alevdi. Kocasına ve mücadelelerine adamıştı kendine. Sonra Amerikan solu keşfetmişti onu. Ve öyle bir övgü ve para yağmuru başlatmıştı ki artık kadın bile bunlara inanır olmuştu. O noktadan sonra hızlı bir çözülme başlamıştı. Mücadele şiddetliydi kuşkusuz. Özgürlük kan ırmakları arasında kazanılacaktı. Ancak Victoria Gama için kan dökme bir görev değil, bir zevk olmuş, kendini beğenmesi özgürlük çağrısını gölgelemişti. Onun hakkında yapılması gerekli olanı düşünme zamanı gelmişti artık. Michael'ı hurda Valiant arabasını bıraktığı otoparka götürdüler yine. Michael arkadayken Raleigh tabakada et kamyonetinin önünde oturuyordu. Michael arabasını bıraktığı yerde bulunca şaşırmıştı.
''Kimse çalma zahmetine girmemiş.'' dedi.
''Bizimkiler tarafından korunuyordu.'' dedi Raleigh. ''Biz bizden olanı kollarız.''
El sıkıştılar. Michael gitmek üzere döndüyse de Raleigh henüz onu bırakmaya hazır değildi.
''Duyduğuma göre bir uçağın varmış Michael.''
''Eğer hala uçak denilebilirse.'' Michael güldü. ''3000 saatin üstünde uçmuş eski bir Centurion.''
''Senden bir iyilik yapmanı isteyeceğim.''
''Bunu sana borçluyum zaten, ne istiyordun?''
''Benim için Botswana'ya gider miydin?''
''Bir yolcu mu götüreceğim?''
''Hayır, tek başına gidip geleceksin.''
Michael bir an duraksadı.
''Senin mücadelenle ilgili bir şey için mi?''
''Elbette. Benim her şeyim mücadelemiz içindir.''
''Ne zaman gitmemi istiyorsun?''
Raleigh yüzündeki rahatlama ifadesini saklamayı başardı.
''Belki de Londra'da baletin evinde çektikleri filmleri kullanmaya hiç gerek kalmayacaktı.''
''Birkaç günlüğüne. Ne zaman gidebilirsin?'' diye sordu.
Babası ve ağabeylerinin aksine Michael uçmayı genç yaşında öğrenmemişti. Geçmişi düşündüğünde bunun nedeninin onların uçaklara olan aşırı sevgisi olduğunu anlamıştı. İçgüdüsel bir tepkiyle babasının kendisine pilotluğu öğretmesine yanaşmamıştı. Onlar gibi olmak istemiyor, babasının kendisi için hazırladığı kalıba girmeyi reddediyordu. Daha sonraları aile etkisinden uzaklaşınca uçmanın zevkini kendi keşfetmişti. Centurion'u da biriktirdiği parayla almıştı. Uçak yaşlı olmasına rağmen hızlı ve rahattı. Saatte 210 mil hızla Kuzey Botswana'daki Mauna 3 saatte varmıştı. Botswana'yı severdi. Tüm Afrika'nın tek gerçek demokrasisi buradaydı. 1880'lerde Boer Cumhuriyeti'nin toprakları Tswana kabilesinin elinden almaya kalkışmasına kadar İngiltere korumasında olmasına rağmen Avrupalı güçler tarafından sömürgeleştirilmiş değildi.
İngiltere koruyuculuğu bırakıp ülkeyi halkına teslim ettiğinde Botswana bir anda tüm kıtaya örnek olacak bir modele dönüşmüştü. Genel ve düzenli seçimlerin yapıldığı çok partili bir demokrasi vardı ülkede. Hükümet gerçekten seçmenlere karşı sorumluydu. Diktatör diye bir şey yoktu. Afrika ölçülerine göre yolsuzluk pek azdı. Azınlıkta olan beyazlar nüfusun yararlı ve üretici bir bölümü olarak kabul ediliyordu. Irkçılık ve kabilecilik pek fazla değildi. Kısacası ülke Michael'ın bir gün kendi vatanının varacağını umduğu bir yerdi. Botswana'yı çok severdi ve oraya gittiği için mutluydu. Maun'da tek odalı gümrük binasında işlemlerini bitirdikten sonra Okavango Deltası'na yapacağı kısa yolculuk için yeniden havalandı. Centurion'u Delta'nın büyükçe adalarından birinin alanına indirdi. Oradan iki kürekçinin çektiği bir kayıkla anakaradaki kampa gitti. Kampın adı Gay Goose Lodge'du ve küçük, sevimli sazdan kulübelerde 40 konuğa hizmet vermekteydi. Bu insanların oraya gelmelerinde belirttikleri neden Delta'nın kuş ve balık türlerini incelemek ve resimlerini çekmekti. Konuklar her sabah ve akşam karaderili kayıkçılar tarafından Delta'da dolaştırılırlardı. Ancak konukların hepsi erkekti ve Gay Goose adı da özenle seçilmişti. Dipnot, Gay Goose, neşeli kaz, gay eşcinseller için kullanılan bir sözcüktür. Çalışanların hepsi özel bir nedenle seçilmiş yakışıklı genç Tswana delikanlılarıydı. Kampı Güney Afrikalı siyasal bir sığınmacı yönetmekteydi. Brian Susskind 30-35 yaşlarında çok yakışıklı bir adamdı. Güneşten bembeyaz kesilmiş sarı saçları omuzlarına kadar iniyordu. Delinmiş kulaklarında küpeler, boynunda altın bir zincir, kolunda fil dişi bilezikler vardı. ''Sevgilim, seninle tanıştığıma ne kadar sevindim bilemezsin.'' diye karşıladı Michael'ı. ''Raleigh öyle çok söz etti ki senden. Buraya bayılacaksın. Aramızda öyle neşeli insanlar var ki, hepsi de seninle tanışmak için can atıyorlar.'' Michael Gay Goose kampında uzun ve çok zevkli bir hafta sonu geçirdi. Ayrılma zamanı geldiğinde Brian Susskind kanoyla kendisini uğurlamaya geldi. ''Çok eğlendik Mickey.'' Michael'ın elini iki eli arasında sıktı. ''Sanırım bundan sonra sık sık görüşeceğiz. Uçağı ayarlamayı unutma. Kalkışta kuyruk biraz ağır gelebilir.'' Michael yolcu koltuklarının altındaki gizli bölmeye bakmadan havalandı. Brian'ın yüklediği yük epey ağır olmalıydı. Ona dokunmaması ya da incelemeye kalkışmaması söylenmişti. Lanseria havaalanında gümrük muayenesi yapılırken sinirleri çok gergindi ama kaygılanmasına gerek yoktu. Gümrük memuru kendisini önceki seferlerinden çok iyi tanıdığı için değil bagajını kontrol etmek, uçağı incelemek için odasından bile çıkmamıştı. O gece hangarın kara derili işçilerinden biri uçağın gizli yükünü yerinden çıkartıp tel örgünün öteki tarafında bekleyen küçük mavi kasap kamyonetinin sürücüsüne verdi. Nobs Hill'deki mutfakta Raleigh tabaka dikkatle inceledi sandığın mühürlerini. El sürülmemişti. Yüke kimse müdahale etmemişti. Raleigh memnun bir tavırla başını sallayarak sandığın kapağını açtı. İçinde 70 adet incil vardı. Michael Courtney bir sınavı daha başarıyla vermişti. Michael 5 hafta sonra kampa bir daha gitti. Bu kere dönüşündeki yükü Rus malı 20 mayınlık bir sandıktı. Bundan sonraki 2 yılda kampı daha 9 kere ziyaret etti. Her seferinden dönüşte Lanseria'da Güney Afrika gümrüğünden daha iç huzuruyla geçiyordu. Raleigh Tabaka ile tanışmasından 5 yıl sonra Michael'a Afrika Ulusal Kongresi'nin askeri kanadı olan Umkhonto ve Sizwe'ye ulusal mızrağına üye olması teklif edildi. ''Bunu çoktandır düşünüyorum.'' dedi Michael. ''İstemeyerek de olsa kimi zaman kalemimin yeterli olmadığı sonucuna vardım. Ta içimdeki inançlara ters düşse de bir an geldiğinde bir insanın eline kılıcı alması gerektiğini anladım. Bir yıl önce olsaydı bu teklifini reddederdim. Ama şimdi vicdanımın sesini kabul ediyorum. Silahlı mücadeleye hazırım.''
Pekala Bella diyerek Saint-Ain Courtney Malcomes başını salladı. Sen sokağın öteki ucundan başlayacaksın, ben bu ucundan. Sonra sürücüye döndü. Clonky, bizi köşede bırak, öğle saatinde gelir alırsın.
Clonky sarı Daimler arabayı kaldırım kenarına çekti. İki kadın indikten sonra uzaklaşan arabanın arkasından baktılar.
Seçmenlerin seni sürücülü lüks bir arabada görmeleri doğru olmaz dedi Saint-Ain. Kıskançlık insanın içini kemiren bir duygudur ve buna toplumun her kesiminde rastlanır.
Sonra dönüp torununu tepeden tırnağa kadar iyice süzdü.
Isabella'nın saçları şampuanla yeni yıkandığı için güneşin altında yakut gibi parıldıyordu. Ancak Saint-Ain onun saçlarını ensesinde sıkı bir topuz olarak toplamasında ısrar etmişti. Makyajı da yok denecek kadar azdı, dudaklarını bile boyamamıştı.
Saint-Ain başını sallayarak bakışlarını aşağı kaydırdı. Bella'nın üzerinde klasik bir kaşmir takımıyla ayağında alçak topuklu ayakkabılar vardı. Saint-Ain bir kere daha tatmin olmuşçasına başını salladı.
Tamam Bella, bu sabahki hedefimiz kadınlar olacak.
Ziyaretlerini erkeklerin dışarıda, çocukların okulda ve orta sınıf ev kadınlarının da ev işlerini geride bıraktığı bir saate denk getirmişlerdi. Isabella bir önceki akşam Sea Point Mason Derneği'nde çoğunluğu erkek olan bir dinleyici topluluğu önünde konuşmuştu. Bunların çoğu meraklarından gelmişlerdi. Ulusal Parti ilk kez kendi seçim çevrelerinde bir kadını aday göstermekteydi. Önünde bulundukları 12 numaralı evin bahçesi sadece 5 adımlık bir yerdi ama çiçekler içindeydi. Isabella kapının önündeki köpeği sert bir sesle susturdu. Köpekler ve atlarla arası oldum olası iyiydi. Evin hanımı kapıyı açtı ve sinek teli arkasından kuşkuyla baktı Isabella'ya. Başında sarı plastikten bigudiler vardı.
''Evet, ne istiyorsunuz?''
''Adım Isabella Courtney. Gelecek ayın ara seçiminde Ulusal Parti'nin adayıyım. Sizinle bir iki dakika konuşabilir miydik?''
''Bir dakika.''
Kadın içeri gitti ve az sonra bigudilerinin üstüne bir eşarp örtmüş olarak döndü.
''Biz Birleşik Parti'yi tutarız.''
Ancak Isabella kadının direnişini kırmayı başardı.
''Ne güzel çiçekler bunlar.''
Bu mahalle muhalefetin kalelerinden biriydi. Isabella ise politikanın acemisiydi. Kendi partisi garanti alacağı bir milletvekilliği için ona aday göstermezdi. Buraları değerlerini kanıtlamış olanlara ayrılırdı. Zaten şimdiki bu boşuna çabaya girebilmek bile Nana'nın bütün etkinliğiyle ikna yeteneğini ve Isabella'nın kişiliğini ortaya koymasıyla başarılabilmişti.
Isabella'dan beklenen iyi bir mücadele ve yenilgiyi cesaretle kabul etmesiydi. Nana hedeflerini belirlemişti. Son seçimde Birleşik Parti bu bölgede 5000 fark yapmıştı.
''Bu farkı 3000'e indirebilirsek o zaman bir dahaki seçimde sana daha iyi bir seçim bölgesi vermelerini sağlayabiliriz.''
Şimdi de Isabella çiçeklerinden övgüyle söz ederken kadın birden yumuşamıştı.
''İçeri girebilir miyim?''
Isabella en sevimli gülümsemesiyle baktı kadına. Kadın istemeye istemeye yana çekildi.
Bir iki dakikalığına buyurun.
Kocanız ne iş yapar?
Motor ustasıdır.
Ticaretin bölüştürülmesi ve kara derililerin işçi sendikaları hakkında ne düşünüyor?
Isabella ani bir darbe indirmişti. Kadın birden ciddileşti. Isabella aile yaşamının devam etmesinden ve çocukların ekmeğinden söz ediyordu.
''Size bir fincan kahve ikram edebilir miyim Bayan Courtney?''
Isabella 15 dakika sonra kadının elini sıkıp evden ayrıldı. Nana'nın düsturunu uygulamıştı. ''Güçlü ol ama uzun konuşma.''
Isabella'nın kazandığı başarıdan yüzü kızarmıştı. Kadın kesin bir hayırla başlamış ama Isabella'nın ikna edici mantığı karşısında Belki'ye dönmüştü. Isabella seçmen listesine adının karşısına böyle yazmıştı.
Biri tamam, 2000 tane daha kaldı diye söylendi.
Karşı kaldırıma geçip 11 numaranın kapısını çalınca karşısına bir çocuk çıktı.
Annen evde mi?
Kıvırcık sarı saçlı, çilli yüzlü küçük oğlanın elinde yarısı yenmiş bir dilim reçelli ekmek vardı. 5 yaşında falan olmalıydı.
Isabella Nikki'yi hatırlayınca kararlılığı bir kat daha arttı.
Kapıya gelen kadına, adım Isabella Courtney dedi. Gelecek ayın ara seçiminde ulusal parti adayıyım. Üçüncü evden sonra bu işten bayağı zevk almakta olduğunu fark etmişti. Hayatın varlığını hayal bile etmediği bir yanını görüyordu. Bu sıradan ve basit insanlara bir yakınlık duymaya, onların sorunlarına, korkularına ve kendisininkinden çok farklı olan yaşam biçimlerine anlayışla bakmaya başlamıştı. Ayrıcalığın sorumlulukları vardır derdi babası. Bunun üzerinde pek düşünmüş değildi ama kavramı anladığını sanıyordu. Kuşkusuz o konuda bir şey yapacak değildi ama şu ana kadar hayatı çok dolu geçmişti. Kendi ihtiyaç ve arzuları bunlar gibi önemsiz insanlar için tasalanmayacağı kadar üstün gelmişti. Şimdi ise kendini onlara yakın hissediyordu. Onlara karşı gerçek bir sıcaklık, bir yakınlık, onları anlama ve koruma arzusu duyuyordu. Belki de analık beni biraz yumuşattı diye düşündü ve hemen ardından da kaybının acısıyla yüreği kopacak gibi oldu. Bu şimdi hissettiği o kaybının yerini alacak analık içgüdülerini başka yere yöneltecek bir yol muydu yoksa? Bunu bilmiyordu ve umursadığı da yoktu. Önemli olan şimdi yapmakta olduğu şeyi yapmasıydı. Bu insanlara gerçekten yardım etmek istiyordu. Parlamentoya girmek, zamanını ve yeteneğini iyi ve bencil olmayan şeylere harcamak istiyordu. Sekizinci ziyaretinden sonra saatine bakıp da Nana ile buluşma vaktinin geldiğini görünce gerçekten üzülmüştü. Santayne kendisini köşe başında bekliyordu. Canlı bir hali vardı. Yaşından çok genç bir kadın gibiydi.
''Nasıl gitti bakalım Bella, kaç eve gidebildin?''
''Sekiz. İki evet ve bir belki. Ya sen Nana?''
''14 ev ve 5 evet. Ben belkileri falan saymam. Hiçbir zaman da saymadım.''
Arabaları kendilerini almak için kaldırıma yanaşırken torununun koluna girdi.
''Şimdi eve gider gitmez hepsine kendi el yazınla birer not göndereceksin. Umarım çocukların yaşlarını, adlarını ve her birinin özelliklerine dikkat etmişsindir.''
''Hepsine yazmam gerekli mi?''
''Elbette. Evetlere de, hayırlara da, belkilere de. Ondan sonra seçimden birkaç gün önce yine birer not göndereceğiz.''
''Nana, amma da iş çıkarıyorsun başıma.''
''Değerli hiçbir şey çalışmadan elde edilemez küçük hanım. Ve bu akşamki toplantıyı unutma. Yapacağın konuşmayı yazdın mı? Birlikte bir kere üstünden geçelim.''
''Nana, babam için yapmam gereken bir sürü iş var daha.''
''Çalışmak aklını yaramazlıktan korur. Veltevreden'e dönüyoruz Klonki.''
Isabella yine de küçük bir sahtekarlık yaptı. O gün ziyaret ettikleri evlere mektubunu sekreterine daktiloda yazdırdı. Ama hepsini tek tek kendisi imzaladı. Böyle küçük zaman tasarruflarıyla hem politik özlemleri için çalışabiliyor, hem de babasının masası üstüne yığdığı işlerin altından kalkabiliyordu. 16. ayrımın sonu. Sayfa 153.